Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Bu hafta sizlerle Mülk Suresinin 16, 17 ve 18. ayetlerini inşallah okumaya, anlamaya çalışacağız. Geçtiğimiz hafta bu programda 15. ayet-i kerime üzerinde durmuştuk. Bu ayet-i kerimede Rabbimiz, yeryüzünün insana musahhar kılındığını, onun emrine sunulduğunu, insanın yeryüzünde yürüyerek, onun sırtında, omzunda, dağlarında, tepelerinde dolaşarak yollar açtığını ve yeryüzündeki bütün yiyeceklerin, bütün imkanların bir rızık olarak insana tahsis edildiğini haber vermişti, vurgulamıştı. Bu kadar nimetler içinde var olan, yaşayan insanın da sonunda Allah'a döneceğini, son durağın Allah'ın huzuru olduğunu haber vermişti Rabbimiz. Şimdi bu ayet-i kerimeler başka bir hususa temas ediyor ve insanın yeryüzünde tabi olarak gördüğü, yaşadığı halin aslında her an bozulmaya müsait olduğunu, her an Allah'ın kudretinin hatta azabının insanı yok etmeye, düzenini alt üst etmeye kadir olduğunu, bunun mümkün olduğunu haber veriyor. Biz daha fazla sözü uzatmadan ayet-i kerimelere geçelim. Estaizu billah, bismillah. E'emintum men fissemâi en yahsife bikumul arda feyzâ hiye temûr. Em emintum men fissemâi en yursile aleyküm hâsibe. Fesete'alemûne keyfe nedîr. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَك۪يرٌ Gökte olan zatın sizi yerin dibine geçirmeyeceğinden emin mi oldunuz? Bir de bakarsınız, yer çalkalanıp duruyor. Yahut gökte olanın üzerinize taş yağdıran bir kasırga göndermeyeceğinden emin mi oldunuz? Siz benim tehdidimin nasıl bir şey olduğunu yakında bileceksiniz. Gerçek şu ki, bunlardan öncekiler de ayetlerimi ve peygamberlerimi yalanlamışlardı. Fakat beni inkar etmenin akıbeti neymiş, gördüler. Muhterem dinleyicilerim, daha önceki programlarda da zaman zaman söylediğimiz gibi, insan gözünü bir harikuladeliğe, bir mucizenin içine açıyor. Her sabah bir an şaşmadan güneş ufukta beliriyor. Milimetrik bir düzen içerisinde her gün aynı saatlerde belli yerlere geliyor ve insanlar güneşten, onun sağladığı ışıktan, sıcaklıktan istifade ediyorlar. Toprak kendi içinde bitirdiği nebat ile hayvanları, insanları besliyor. Tek bir taneden koca bir başak, tek bir tohumdan koca bir ağaç oluşuyor. O koca ağaç içinde yüzlerce binlerce meyve ve onların yüzlerce binlerce tohumu, yüz binlerce milyonlarca ağaç çıkabilecek bir imkanla doğmuş oluyor. Kapkara toprak üzerine düşen suyla hayat buluyor, canlanıyor ve o ölü topraktan hayat bulan, canlanan canlı varlıklar, bitkiler, meyveler, sebzeler o canlarını teslim ettiklerinde, kopartıldıklarında bir başka canlıya hayat sebebi oluyorlar. Hayvanlar o bitkileri yiyor, ölü bitkilerden can taşıyorlar. İnsanlar o bitkileri, o hayvanları öldürüyor. O ölü varlıklarla kendisine can alıyor. Ve insan her an yediği toprakla, yediği suyla, aldığı ışıklarla canlı olarak geziyor. Fakat İnsanın içinde de her an ölüm, her an hayat biteviye durmadan devam ediyor. Biz böyle bir mucize içinde bütün bunları o kadar tabii olarak görüyoruz, o kadar normal olarak görüyoruz. Çünkü farklı bir şey düşünmüyoruz. Her şey süt liman, her şey kendi yolunda devam ediyor. Yine insanın çok dahli olmayan, kendi düzenini kurmadığı bir hayat onun çevresinde devam ediyor. Yağmurlar yağıyor. Göller, okyanuslar, denizler buharlaşıyor. Dereler akıp çağıldıyor. Balıklar doğuyor, büyüyor. Ve hayat akıp gidiyor. Ama bu düzen, bu hayat insanın elinde olan, insanın devam ettirdiği bir düzen değil. Ve insan böyle bir düzen karşısında aslında çok aciz. Bu düzeni kuran, devam ettiren, her an bu düzenin aksamaması için müdahalelerde bulunan Rabbimiz, kurmuş olduğu bu düzeni istese bir anda alt üst edebilecek imkana sahip. Bunu tarih boyunca pek çok kereler, pek çok kavimlere azaplar göndererek onların kendilerini emniyette hissettiği, her şeyin kendi ellerinde olduğunu düşündüğü anda, bir anda ellerindeki imkanları alarak göstermiş. Kur'an-ı Kerim'de haber verildiğine göre, bazen bir depremle, bazen ateşler saçan bulutlarla, bazen taş yağdıran gökten cisimlerle, mesela ebabil kuşlarıyla, bazen insanın aklını, hafızasını tüketen, beynini infilak ettiren seslerle, sayhalarla, kavurucu rüzgarlarla, değişik değişik imtihanlarla, belalarla pek çok şey, pek çok kavim yok olmuş. O rahmet yağdıran yağmurlar bazen tufan olup akmış, dünyayı sel kaplamış. O hayatımıza anlam katan güneş kavurucu bir sıcaklığa ulaşmış, yakmış, kavurmuş. Kısacası, insan o kadar aciz bir varlık ki her an her türlü şey onun için bir felakete dönüşebiliyor. Bugün bizim için büyük bir hayat kaynağı olan su, Hazreti Musa döneminde bir imtihan olmak üzere kana dönüşmüş. Bugün tek tük rastladığımız, rahatsız olduğumuz sivrisinek, kurbağa, çekirge vesaire gibi hayvanlar Mısır'da bir dönem hayatı felç etmiş. Zaman zaman da günümüzde işte farelerin bir anda çoğaldığı, yılanların her yeri kapladığı bir takım havadisleri duyuyoruz. Bütün bunlar kısmen insanların Allah'ın koyduğu düzeni alt üst edecek bir takım müdahaleleriyle, ama çoğunlukla da Allah'ın o bölgeye, o topluluğa, o insanlara bir imtihanı veya cezası olarak gelebiliyor. İçinde bulunduğumuz bu düzen ilelebet böyle devam etmeyecek. Bir gün hayatın bu kurulu düzeni bir daha tekrar kurulmamak üzere yok olacak. Biz buna kıyamet diyoruz. O büyük kıyametten önce de Rabbimiz çeşitli zamanlarda, çeşitli topluluklara o kıyametin artçıları, öncüleri nispetinde bir takım belalar, musibetler göndermiş ve kısaca kullarına şu mesajı vermiş. Ey kullarım, siz aciz varlıklarsınız. Siz her şeyi idare eden, her şeye hükmeden, her istediğini yapan insanlar değilsiniz. Bu dünya, bu mülk benim. Bu mülk üzerinde gerçek saltanat, gerçek hükümdarlık, gerçek hükümranlık bana ait. Siz burada belli bir dönem yaşayıp sonra da ölüp gidecek varlıklarsınız. Üzerinizde duran şu gökyüzü, her sabah, her gün tepenizde geçen şu bulutlar, her ne kadar masum olarak seyahat etmektelerse de bir gün gelir benim emrimle, iznimle hayatı size zehir edebilir. Şu kendinizi güvende hissettiğiniz toprak, ayağınızı bastığınızda emin olduğunuzu düşündüğünüz yer bir anda çalkalanmaya başlayabilir. Onun içinde var olan o ateş yığını, o mama bir gün sizi yutabilir. Şu an rahat rahat alıp verdiğiniz nefes bir müddet sonra cehennemi bir azaba dönüşebilir. O halde bütün bu nimetleri size veren, sizin yaşayacağınız huzurla, afiyetle ihtiyaçlarınızın hepsini karşılayabileceğiniz bir şekilde yaratan Rabbinizi unutmayın. O Rabbin size bu imkanları verdiği gibi hepsini alabileceğini, sizi bu rahat ettiğinizi düşündüğünüz yerde kıskıvrak yakalayabileceğini unutmayın. Bir insanın Allah'ın mekrinden, Allah'ın imtihanından, Allah'ın kullarına azabından emin olması, emin hissetmesi, bana hiçbir şey olmaz duygusuyla hareket etmesi, bunu bir hayat felsefesi olarak görmesi, aslında Allah'ı tanımadığını, bilmediğini, onun kudretini, ilmini, onun daha önce farklı topluluklara uygulamış olduğu sünnetini tam olarak öğrenemediğini gösterir. Mümin Allah'ın mekrinden emin olmaz. Mümin Allah'ın Kahhar isminin de bulunduğunu, Allah'ın El-Adil isminin de bulunduğunu ve bir gün gerek kendisini gerekse bütün insanlığı yok edebilecek, hem de çok basit sebeplerle yok edebilecek büyük bir güç, kuvvet olduğunu iyi bilir, böyle yüce bir Rabbe iman eder, teslim olur, onun emirlerini yapmayı kendisine büyük bir şeref, büyük bir meziyet olarak görür. Kafir ise bu dünyada Allah'ı tanımadığı gibi onun sünnetullahını, yani kainata koyduğu prensipleri görmezden gelir. Bu prensiplere ters yaşamanın kendisi için bir felakete yol açacağını düşünmez. Neticede yaptığı şeyler bir kar yumağı gibi önüne gelip onu yutup gittiğinde artık iş işten geçmiştir, çok geç olmuştur. Bu yüzden Rabbimiz bize önceki devirlerde kendini güvende hisseden, ne yaparsam yapayım bana hiçbir şey olmaz, ben istediğim gibi yaşarım, kimse bana karışamaz diyen insanların, toplulukların nasıl yok edildiğini, Allah'ın azabına uğradığını hatırlatıyor ve tarihe, gezdiğimiz yerlere, farklı topluluklara, farklı felaketlere bu gözle bakmamızı emrediyor. O halde kul her şeyin tabii olarak sürdüğünü görecek ama bunun Allah tarafından bu şekilde organize edildiğinin farkında olacak. Bir şeyin düzenli gitmesi hep böyle gideceği manasına gelmez. Rabbimiz istediği zaman çok farklı sebeplerle bu düzenini değiştirebilir. Bazen kısa bir süre, bazen ise topyekün bu düzeni alt üst edebilir. İşte bu endişeyle her an teyakkuz halinde iman üzere, takva üzere yaşamak lazım. Bazen tabii olarak yediğimiz içtiğimiz lokma nasıl boğazımızdan geçiyor, midemize vesaire gidiyorsa, bazen o bir lokma boğazımıza düğümleniverir ve bir anda biz ölümle karşı karşıya geliriz. tabi olarak alıp verdiğimiz nefes bir anda tıkanabilir ve şahsi olarak tek bir kişinin ölümüne yol açabilir. Bu manada biz fert fert nasıl böyle ölümün kenarındaysak, toplum olarak da aynı şekilde ölümün, toptan yok edilmenin ve Allah'ın azabının kenarındayız. Bu yüzden bu azabı yakınlaştıracak zulümlere, kötülüklere öncülük yapmamalı, her türlü günahtan, küfürden, isyandan uzak durmaya ve bunu toplum olarak da hep birlikte Allah'a kulluk, Allah'a itaat şekline dönüştürmeye mecburuz, mahkumuz. Aksi halde kıyamet çok da uzak değil. Kıyamet illa bütün hayatın sona ermesi değil. Kıyamet kötülüklerin, günahların, ahlaksızlıkların çoğalmasıyla o topluluğun, o çevrenin yok olması demek, o neslin yok olması demek. Rabbimiz bizi bu tür büyük felaketlerden de muhafaza buyursun. Muhterem dinleyicilerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den bir hadis-i şerif nakledelim. Uzunca bir hadis-i şerif, üzerinde çokça şey söylenebilecek bir hadis-i şerif. İnşallah hayırlara vesile olur. An Enes'in radıyallahu anh kal. Câe thelâsetu rahtin ilâ buyûti ezvâcin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem yes'elûne an ibâdetin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem felemmâ uhbirû keennehum tekallûhâ ve kâlu eyne nahnu minen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem ve kad gufira lehu mâ tekatteme min zembihi ve mâ teakhar kâle ahaduhum أما أنا فأصلي الليل أبدا وقال الآخر وأنا أصوم الدهر أبدا ولا أفطر وقال الآخر وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني متفق عليه. أنس بن مالك رضي الله عنه şöyle dedi: Peygamber Efendimizin nafile ibadetlerini öğrenmek üzere sahabeden 3 kişilik bir grup peygamber hanımlarının evlerine geldiler. Kendilerine Peygamber Efendimizin ibadetleri bildirilince onlar bunu azımsadılar ve Allah'ın Resulü nerede, biz neredeyiz? Onun geçmişteki ve gelecekteki günahları bağışlanmıştır dediler. İçlerinden biri, ben ömrümün sonuna kadar bütün gece uyumaksızın namaz kılacağım dedi. Bir diğeri, ben de hayatım boyunca gündüzleri oruç tutacağım ve oruçsuz gün geçirmeyeceğim dedi. Üçüncü sahabi de, ben de sağ olduğum sürece kadınlardan uzak kalacak, asla evlenmeyeceğim diye söz verdi. Bir müddet sonra Peygamber Efendimiz onların yanına geldi ve kendilerine şunları söyledi. Şöyle şöyle diyen sizler misiniz? Sizi uyarıyorum. Allah'a yemin ederim ki ben sizin Allah'tan en çok korkanınız ve ona en saygılı olanınızım. Fakat ben bazen oruç tutuyor, bazen tutmuyorum. Gece hem namaz kılıyor hem de uyuyorum. Kadınlarla da evleniyorum. Benim sünnetimden yüz çeviren kimse benden değildir. Muhterem dinleyicilerim, gerçekten uzun olduğu kadar çok da önemli bir hadis-i şerif. Satır aralarında çok önemli mesajlar var. Ashab-ı kiram peygamberimizi adım adım izlemişler. Onun ne yaptığını, ne yapmadığını, neyi niçin yaptığını, neyi niçin terk ettiğini öğrenmeye, anlamaya, hayatlarına geçirmeye çalışmışlar. Onu bir model şahsiyet olarak görmüşler, taklit etmeye çalışmışlar. Çünkü ona itaat etmenin, Allah'ın rızasını kazanmanın tek yolu olduğunu görmüşler, bilmişler. Bu manada kendi bilgilerinin kifayetsiz kaldığı, yetmediği durumlarda daha iyi bildiklerini düşündükleri kimselere müracaat etmişler. Bu manada peygamberimizin evi, ailesi onun açısından gecesini gündüzünü geçirdiği, eşlerinin kendisini pek çok haliyle gördüğü bir yer. Bu yüzden de o sahabiler Peygamber Efendimizin bir günde 24 saatte nasıl bir amel yaptığını, nasıl bir hayat yaşadığını, ibadetlerinin neler olduğunu öğrenmek üzere Peygamber Efendimizin hanımlarına müracaat ediyorlar. Burada ismi geçmemiş ama bu şahsın Peygamberimizin hanımlarının Hazreti Ayşe olduğunu söyleyen rivayetler de var. Hazreti Ayşe annemiz Peygamber Efendimizin namazını, orucunu vesaire diğer ibadetlerini bu gelen kişilere özetliyor. Farz olarak şunları yapar, nafile olarak, sünnet olarak şunlara riayet eder diye. Fakat bu gelen kimseler kendi durumlarıyla Peygamber Efendimizin hayatını, ibadetlerini karşılaştırıyorlar ve o nerede, biz neredeyiz? Biz günahkar kimseleriz. Allah bize lütuflarda Peygamber Efendimiz'e bulunduğu gibi bulunmuyor. Allah onun gelmiş gelecek bütün hatalarını affettiğini ilan etmiş. O bu kadar ibadet yapıyorsa bizim elbette ondan daha fazla kulluk yapmamız lazım diyerek sözleşiyorlar. Bir tanesi ben artık gecemi gündüzümü tamamen namazda geçireceğim diyor. Öğlene kadar böyle devam edecek. Öbürü ben artık her gün oruç tutacağım, bu öğlene kadar böyle devam edecek diyor. Öbürü de aileyle birlikte olmayacağını, artık evlenmeyeceğini, çoluğun çocuğunu başından savacağını ve kendisini ibadete tahsis edeceğini söylüyor. Bu şekilde ahitleşiyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra gelip olup bitenleri öğrenince evinden, ailesinden bu şahısları çağırıyor. Bir rivayete göre de bütün insanları Mescid-i Nebevi'ye topluyor ve bir hutbe irad ediyor. Bu hutbede ey insanlar, Allah'a yemin olsun ki Allah'ı en çok tanıyan ve ondan en çok korkan kimse benim. Böyle olduğu halde, Allah'ı bu kadar tanıdığım, bildiğim halde ben geceleri namaz da kılarım, gecenin bir vaktinde dinlenirim de. Oruç da tutarım, bazı günler oruç tutmayarak iftar da ederim. Ve ben evlenirim, çoluğum çocuğum olur, onlarla da ilgilenirim. Bunlar benim sünnetimdir. Bunlar benim ortaya koyduğum dinin esaslarıdır. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse, benden, getirdiğim esaslardan, getirdiğim dinden yüz çevirmiş olur buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'de Hristiyan ruhbanlar anlatılır. Bu insanlar da tıpkı bu sahabiler gibi Allah'a daha çok yakın olmak için, daha dindar, daha takva sahibi kullar olmak için kendi kendilerine bir takım ibadetler icat etmişler. Ruhbanlık icat etmişler. İnsanlardan uzak, mağaralarda, ormanlarda, izbe yerlerde ibadete kendilerini adamışlar. Evlilikten, ticaretten, her türlü dünyevi meşgaleden sıyrılmışlar ve oruçla, ibadetle, o dönemin ilahi kitaplarına vakıf olmak için uğraşarak ilimle meşgul olmuşlar. Bunu Allah'ın bir emri olarak telakki etmişler. Fakat Rabbimiz kullarından böyle bir şeyi talep etmemiş. Müslümanlardan da böyle bir şey talep etmemiş. Ruhbanlık, kendini tamamen Allah'a adamak, hayatın, dünyanın bütün imkanlarından uzaklaşarak asgarinin asgarisi bir şekilde bir insanın hayata küsmesi onun çok dindar olduğunu göstermiyor. Bu manada insanların en dindarı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Çünkü o Allah'ı en çok tanıyan, onu en çok seven, ona en çok huşu ve takva duygularıyla ibadet eden kimsedir. Bir insanın sünnet-i seniyeyi aşarak onun daha üstünde bir takım mükellefiyetlere, ibadetlere soyunması, kendisine sünnette olmayan bir takım yükler yüklemesi, burada geçtiği üzere gecesini sabaha kadar ibadetle, gündüzlerini tamamen oruçla geçirmesi, Allah'ın koyduğu dinin şartlarından değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin koyduğu dinin özüne aykırıdır. Bu din, dünyayı ve ahireti birlikte kucaklama dinidir. Bu din, insanın ruhunu tatmin ederken bedenini tamamen ihmal etmeyen bir dindir. Bu din, iki dünyayı birlikte yaşama, insanın ruhunu bedenini birlikte büyütmesi, geliştirmesi, insanın fert içinde, cemiyet içinde hayır kapılarını birlikte yoklaması demektir. Ferdi dindarlık olmadığı gibi tek başına sadece cemiyete adanıp kendini, ailesini ihmal etmek de yoktur. Bu manada İslam tek kelimeyle tarif edilecek olsa denge dinidir. Burada önemli bir husus da şu, Peygamber Efendimizin koymuş olduğu esasların sünnet-i seniyesinin dışına çıkmak, ayrı bir din ortaya koymak demektir. Bu Peygamberimizin yaşadığı bir din değildir. O yüzden insanın haddini bilmesi ve gerçekten samimi bir şekilde çok dindar, Allah'ın istediği bir kul olmak istiyorsa Peygamber Efendimizin sünnet-i seniyesini öğrenmesi ve yaşaması gerekir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den daha dindar olmak, daha müttaki olmak mümkün değildir. En müttaki insan Peygamberimizin sünnet-i seniyesini en güzel anlayan, en güzel yaşayan kimsedir. Rabbimiz bizleri de böyle hakiki Müslümanlardan eylesin. Zaten bir insanın sünneti bırakarak Peygamber Efendimizin hayatından farklı bir din modeli geliştirmesi aslında nefsinin, hevasının, insanların övgülerinin peşinde olduğunu gösteren büyük bir işarettir. Peygamber Efendimizin hayatını tatbik etmek, sünnetini tatbik etmek ise insanın nefsini, hevasını, şeytanını kahreden en büyük dindarlık şeklidir. Muhterem dinleyicilerim, bir menkıbeyle sohbetimizi tamamlayalım. Ahmet el-Rufai, Kuddisesi Ruh, bir gün yolda giderken bir çocukla karşılaştı ve çocuğun halini hatırını sormak için, "Evladım, sen kimin oğlusun diye sordu. Çocuk, sana lazım olmayan şeyi ne edeceksin diye karşılık verdi. Bu söz Ahmet el-Rufai'yi dehşete düşürdü. Çocuğun söylediğini tekrar ede ede oradan savuşup gitti. Sana lazım olmayan şeyi ne yapacaksın? Sana lazım olmayan şeyi ne yapacaksın? Bir yandan da şöyle dediği duyuldu. Oğlum, Allah sana hayır versin. Bana edep öğrettin. Muhterem dinleyicilerim, bir insanın etrafından haberdar olması, karşılaştığı insanlarla bir muhabbet oluşturması, onların halini hatırına sorması elbette büyük bir fazilettir. O kişinin kemalini gösterir. Peygamber Efendimiz de evine, mahallesine giderken çocukla çocukla konuşur. Onların gönüllerini alır. Onlarla zaman zaman oyun oynar. Onların oyunlarına iştirak ederdi. Bu manada bir insanın etrafından bir haber, etrafınla alakasız olması düşünülemez. Ama buradaki esas nükte, Ahmet el-Rufai'nin o çocukla meşgul olmasının aslında ne kadar gerektiği. Çocuğun lisanıyla sana lazım olmayan şeyi ne yapacaksın? Aslında bu bütün Müslümanlar için, bütün insanlar için çok önemli bir prensip. Malayani dediğimiz, dünyaya da ahirete de faydası olmayan şeylerle hayatımızı, saatlerimizi, ömrümüzü heder ediyoruz, yok ediyoruz. Gerçekten bugün en çok muhtaç olduğumuz şey, zamanımızın kıymetini bilmek, israf etmemek. Öyle günlerimiz, öyle saatlerimiz, öyle haftalarımız, öyle aylarımız geçiyor ki, içinde ceviz kabuğunu dolduracak kadar bir hayır olmuyor. Rabbimiz böyle bir israftan hepimizi muhafaza buyursun. Allah dostları İbnül Vakt, vaktin çocuğu derler. Yani her anının kıymetini bilen insanlar. O gün, o an ne yapılması gerekiyor? Onu fark edip yapmaya çalışan insanlar. Bu manada biz de en büyük sermayemiz olan ömrümüzü Allah'ın rızasını kazandıracak işlerle, salih amellerle, ibadetlerle süslemeliyiz, tezyin etmeliyiz. Aksi halde hepimizin ömrü gelip geçiyor. Geride ne bıraktığımız, bu ömürden hayır olarak ne topladığımız, işte önemli olan bu. Bu yüzden o çocuğun ifadesi gereği, bize lazım olmayan, dünyada ahirette faydası olmayacak neler var bir günümüzde? Falancanın yediği, içtiği, falancanın giydiği, falancanın gezdiği yer bizim için ne anlam taşıyor? Biz başkalarına bakmaktan kendi hayatımıza, kendi ihtiyaçlarımıza, ahiret için bize lazım olan şeylere vakit ayıramıyoruz. Bu da bizim için en büyük kayıp. Gün gelip bize, bizim sahip olduğumuz şeylere ne yaptığımız sorulduğunda, kendimize ne kadar vakit ayırdığımız, kendi geleceğimizi, istikbalimizi, gerçek istikbalimizi ne kadar düşündüğümüz sorulduğunda mahcup olmamak lazım. Rabbimiz bize bu uyanıklığı da nasip etsin. Muhterem dinleyicilerim, burada programımızı sonlandıralım. Rabbimiz başta biz olmak üzere hepimize okuduğumuz, söylediğimiz şeylerden istifade etmeyi nasip etsin. Rabbimiz rızasını kazanan salih kullarından, hayatını salih amellerle süsleyip Allah'ın sevdiği kullar arasına giren o bahtiyar kimselerden olmayı cümlemize nasip etsin. Allah'a emanet olun. Gelecek hafta görüşünceye dek.